Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Bir şey dünü yoktu Eksen, öncelikle bir küçük sağlık sorunu sebebiyetiyle yapamadık. Telafi etmeye çalışacağız bu hafta içerisinde konuklarla birlikte. Önce öyle başlayayım. Dünyadan haberler başta Orta Doğu'dan olmak üzere, Suriye'den olmak üzere birikmiş vaziyette aktarmaya çalışacağım programın ilk yarısında. Rusya Savunma Bakanlığı'nın son açıklamaları var. Nusra Cephesi'nin Rusya'nın Suriye'yi kurtarmasından mutsuz olan tarafların aygıtı olduğu yolunda ve Türkiye'nin gözetleme noktaları İdlib'de kuramadığı yerlerde bu bölgeyi izlediği mesajları içeriyor. Detaylarını aktarmaya çalışacağım Suriye etrafındaki son gelişmeleri. Düşürülen Rus uçağının da yankılarının soruşturmasının devam ettiğini anımsatmak lazım. Afrin Operasyonu Türkiye'nin 19. gününde. Mısır'dan, İsrail'den, Suudi Arabistan ilk kez İsrail'e hava sahasını açtığı bir tarihi karar. Haberlerimiz var. Avrupa Türkiye ilişkileri, Almanya'da koalisyon anlaşması gündem dolu aslında. Hafta sonunda Yunanistan'la Makedonya arasında Syriza hükümetinin bir takım adımları yüzünden kriz çıkmıştı, miting düzenlenmişti. SPD, Sosyal Demokratlar Almanya'da büyük koalisyon için anlaştılar birlik partileriyle, Hristiyan Demokrat partilerle. Bugün birazcık Orta Doğu'dan başımızı kaldıracağız. Sürekli Orta Doğu ile ilgili farklı görüşler topluyoruz biliyorsunuz. Biraz Avrupa'ya bakacağız. Hem Türkiye-Avrupa ilişkileri hem Almanya'da. Yunanistan'da Güney Avrupa hattında sol partilerin durumuna bakacağız. Avrupa'da çokça bulunmuş, bölgeyi yakından takip eden Bir Gün gazetesi yazarı, gazeteci yazar İbrahim Varlı'ya bağlanacağız. Programın ikinci yarısında hem Avrupa soluna bakacağız hem Avrupa'daki son gelişmeler ve Türkiye ile ilişkileri anlamaya çalışacağız. Eksen'in frekansları yeni yılla birlikte değişmişti. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 92.0, pardon yanlış söyledim, 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Suriye ile başlıyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar yapılıyor. En son Rus uçağı düşürülmüştü İdlib bölgesinde. Su-25 tipi Rus uçağında ölen pilot Roman Filipov'un naaşı Türkiye'nin yardımıyla Rus askeri istihbaratı tarafından Rusya'ya ulaştırıldı. 8 Şubat'ta askeri törenle defnedilecek. Yarın yani Voronej'de bir tören düzenlenecek. Kahraman, Rusya kahramanı ünvanına layık görüldüğünü aktaralım. Düşen uçağın parçalarının bulunması için Türkiye'den yardım istediğini biliyoruz Rusya'nın. Türkiye'nin hava sahasını kullanıp kullanamadığına dair tartışmalı bilgiler geliyor. İçerideki, Suriye içerisindeki muhalif kaynaklardan kullanamadığı yolunda iddialar olduğunu aktaralım. Rus uçağının alçak irtifada uçmasının Türkiye'nin verdiği garantiler nedeniyle olduğu yolunda yorumlar yapılıyor. 5000 metreden alçaktan uçma sebebinin ve yeni irtifa emri verildiği bilgileri var. Ve tabii ki kim düşürdü? Ilk başta bir grup üstlenmişti ama daha sonra Heyet Tahrir Şam asıl üstlenen olmuştu. Kim yaptıdan çok bu manpads'ler nereden alındı soruları soruşturması devam ediyor. Hal böyleyken Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri de İdlib'de 6 numaralı gözlem noktasının tesisi için çalışmalara başlamış vaziyette. TSK'dan yapılan açıklamada da keşif faaliyetleri yapıldığı söyleniyor. Nitekim Türkiye'den askeri heyetlerin İdlib'de Taftanas ki Fuav ve Kefraya Şii yerleşimleri bunların yakınlarında bulunuyor. Teftanas askeri havaalanına gittikleri ve üsse dönüştürülmesi konusunda incelemeler yaptıkları, buradan Serakib'e gittikleri, oradan da Türkiye sınırına geri döndükleri yolunda bilgiler var. Bu üssün bulunduğu bölge tabi Heyet Tahrir Şam kontrolünde, onu belirtmek gerekiyor. İşte bu koşullar altında ki Türk Silahlı Kuvvetleri de saldırıya uğradı. İdlib'de bir asker şehit oldu. Roket ve havanlı saldırı düzenlendiği belirtiliyor. 5 asker ve bir sivil görevli de yaralanmış vaziyette. Bu gerilimi azaltma bölgelerindeki kayıplar. Aynı zamanda Devlet Su İşleri mensubu Mahmut Pakyürek'in de tedavi gördüğü Zeytin Dalı operasyonu sırasında İdlib kuzeyinde hareket halinde konvoya bir saldırı daha olmuştu, hatırlayalım. Orada yaralanan Mahmut Pakyürek de maalesef hayatını yitirmiş vaziyette. Hal böyleyken bugün sabah saatlerinde Suriye içerisinden MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Hümeymim üstüne ziyarette bulunduğu yolunda iddialar geldi ve Suriye İstihbarat Şefi Ali Memlük'le görüştüğü iddia edildi. Ancak yalanlandı bu temaslar. İbrahim Kalın Suriye hükümetiyle doğrudan bir temasları olmadığını söyledi. Ona sayıyoruz, daha doğrusu öyle diyelim, biraz yorumlayarak sayıyoruz bu yalanlamayı. Ve Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen son açıklamalar, girişte söylediğim gibi dikkat çekici, Nusra cephesinin Rusya'nın Suriye'yi kurtarmasından mutsuz olan tarafların aygıtı haline geldiği saptaması yer alıyor. Burada Savunma Bakanlığı açıklamasında Nusra cephesinin Suriye'deki, sadece Suriye'deki İdlib'deki çatışmasızlık bölgesi için değil ama bütün bir ülke için ana istikrarsızlık kaynağı nitelemesi var. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenko'nun, bu da önemli bir niteleme. Uzun yıllar, birkaç senedir biliyorsunuz IŞİD markası üzerinden aslında bu iş, bu savaş buna dönüştürülmüştü, rejim değişikliği. Rusya'nın bu saptaması bu açıdan İdlib bir çatışmasızlık bölgesi tesisi üzerinden siyasi çözüme İdlib'de evrilmeye çalışılırken durum. IŞİD'de küçük cepçikler kalmış vaziyette, bir toprak parçası üzerinde bir IŞİD halifeliği artık kalmadı. Bitti bu anlamda IŞİD'le mücadele. Daha çok terör operasyonlarına kaldı ama Nusra cephesi başka bir İdlib bölgesini kontrol ediyor ve Suriye ordusu da topraklarını yeniden kontrolünü ele almak için Rusya'nın desteğiyle ilerliyor. Yine İran'dan da müttefikleriyle birlikte bu koşullarda açıklamaların gelmesi dikkat çekici. Rusya Savunma Bakanlığı hava uzay kuvvetlerinin bu gerilimi azaltma bölgesinde Türkiye henüz gözetleme noktaları kurmadığı yerlerde izleme faaliyeti yürütüyor diye bir ifade de kullandı Konashenko. Bu da önemli şu açıdan, çünkü oralardan saldırılar, son saldırılar Rusya üslerine de yapılmıştı. En son uçağın düşürülmesi olayında da aynıydı. Dikkat çekici açıklamalar olarak not düşüyoruz bunları. Evet, Afrin operasyonu devam ediyor. Hatay'da mülteci kampına da roket atıldı. Maalesef 3 ölü 15 yaralı bilgisi var. Azize füzeli saldırı oldu. Yani füzeler uçuşuyor bir de havada maalesef. YPG'ye yönelik tabii silahlandırma programı var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal Kanada medyasına konuşmuş. İki NATO üyesi arasında çatışma tehlikesi sorulmuş kendisine. Sahte resimler sunulduğu, sivil kayıpların öne çıkartıldığı mesajları vermiş. Amerika'nın YPG ile işbirliğini sorgulaması gerektiği mesajı vermiş. Şimdi Türk-Amerikan ilişkileri de tabii gerilimli gözüküyor. Resim bu daha doğrusu. Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster Türkiye'yi ziyaret edecek haberi geldi. Önümüzdeki hafta Tillerson'ın, McMaster'ın ise hafta sonu Türkiye'ye geleceği belirtiliyor. Bakalım ne olacak, ama Pentagon sözcüsü Eric Pahan'ın dünkü açıklaması bu noktada dikkat çekici. Amerikan askerlerinin Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedef olarak açıkladığı Manbij'den çekilme gibi bir planı olmadığını yineledi Eric Pahan. Türkiye ile çatışma olunması için temasların sürdüğünü de aktarmış Hürriyet'ten. Cansu Çamlıbel'e konuşmuş kendisi. Kaygılıyız diyor gerçekten. Afrin'den sonra Membiç'e geçmeye çalışması noktasında Türkiye'nin elimizden geldiği ölçüde birlikte çalışmaya çalışıyoruz. Ancak bu operasyon IŞİD'e karşı kazanımlarımızın bir kısmını kaybetmemize neden olacak bir potansiyel taşıyor ifadesini kullanmış. Daha önce CENTCOM komutanı Joseph Wattle da Membiç'ten çıkmaya niyetleri olmadığını söylemişti. Gerçi anlaşma yapılabilir, pazarlık yapılabilir, bir çekilme olabilir diye yorumlayanlar var. Ama Amerika'nın en azından şu anki resmi açıklamaları, resmi duruşu diyelim bu şekilde. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yine dünkü haber Afrin'deki Zeytin Dalı'nın gidişatı hakkında ittifakı bilgilendirdiği Oslo'daki güvenlik konferansı vesilesiyle soruları yanıtlarken Türkiye'nin bilgi verdiği ve gelecekte de bilgi vereceğini kendilerine aktarmış. Yine IŞİD'le mücadeleye ciddi katkı sunan NATO üyelerinden biri diye nitelendirmiş Türkiye'yi. Ama tabii bir rahatsızlık yok mu var, bu da dile getiriliyor. AB Dışişleri Güvenlik dış politika şefi Federica Mogherini Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonundan endişe duyduklarını Avrupa Parlamentosu'nda aktardı ve Afrin saldırısı diye nitelendirmesi operasyonunda dikkat çekti. Yine aynı şekilde İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün Türkiye'ye düzenleyeceği ziyareti ertelediğini biliyoruz. Öyle gelişmeler var Türkiye etrafında, Suriye etrafında. Evet, diğer yandan Suriye'de yine İsrail saldırısı gerçekleşti. Şam yakınlarında füze saldırısına yanıt verdiği Suriye'nin belirtiliyor. Çoğunun hava savunma sistemi tarafından İsrail'in fırlattığı füzelerin vurulduğu, imha edildiği yolunda bilgiler var. Lübnan hava sahasını İsrail uçakları kullanmış ve Suriye ordusundan yapılan resmi açıklamada hava savunma sistemimiz füzeleri engelleyip çoğunu yok etti ifadeleri kullanılmış. Sabaha karşı Türkiye saatiyle 4.30 civarlarında araştırma merkezinin hedef alındığı burada belirtiliyor. Şam'ın 10 kilometre batısında, kuzeybatısında Cemriye bölgesinde oluyor saldırılar. Orduya ait bir dizi askeri mevkinin yanı sıra araştırma merkezi, asker araştırma merkezi de bulunuyor. Bu operasyonların devam ettiğini aktarmak lazım. Fransa'nın bu arada dikkat çekici açıklaması var yine. Karışmaya çalışıyor Suriye işlerine Fransızlar. Dışişleri Bakanı İranlı milisler ve Hizbullah'ın Suriye'den çekilmesini talep etti resmen. Rusya, İran, Türkiye arasındaki Astana sürecinin devam ettiğini biliyoruz. Çavuşoğlu'nun, Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar var bununla ilgili. Diğer yandan da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Türkiye'ye mesajları olduğunu belirtelim. Zeytin Dalı ile ilgili nafile nitelemesini yaptı. İslam devriminin yıl dönümü arifesinde bir basın toplantısı düzenledi. Yerli ve yabancı gazetecilerle buluştu Ruhani. Burada söyledi Zeytin Dalı ile ilgili nafile nitelemesini. En kısa sürede bitmeli çağrısı yaptı. Bu operasyonun yakın zamanda son bulmasını istiyoruz. Çünkü Türk kardeşlerimiz ölüyor. Öte tarafta Kürtler ve diğer insanlar da ölüyor. Bu operasyon nafile. Bakış açımız ve tavsiyemiz diyerek Suriye'nin Amerikan askeri varlığını kınadıysak biz, bölgede yanlış niyetler peşinde koştukları Suriye'nin parçalanmasını istedikleri kanaatine vardıysak, bu konuda da bizim bakış açımız, tavsiyemiz böyledir demiş. Ve Şam'ın izni yoksa başka bir ülkenin topraklarına o ülkeyi temsil eden yönetimden gayrı girilmemesi gerekir. Bizim ilkemiz budur. Doğru hareket budur demiş. Bu arada Ruhani'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştüğünü belirtelim. Bu basın toplantısı bundan sonra gerçekleştiriliyor. Şimdi ilk Soçi zirvesi hem Rusya hem İran hem Türkiye'nin katılımıyla gerçekleşmişti. Sonrasında Ulusal Diyalog Kongresi düzenlendi ve üçlü işbirliğine devam etme kararlılıklarını dile getiriyorlar. Ama bir yandan da böyle mesajlar da İran'dan gelmiş oldu. Şimdi Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un iki liderleri, yani hem Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile sürekli iletişim halinde olduğunu söylediğini belirtelim, ama Rus uçağının düşürülmesinden sonra bir telefon görüşmesi bilgisi gelmedi, ulaşmadı. Yeniden bir üçlü zirve ihtimali olabileceğini söyledi. Şu an için somut mutabakat yok diyor Dmitri Peskov, ama dikkat çekici, Ruhani ile telefonda konuşmuş yalnız. Ruhani'nin bu açıklamalarının ardından ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran'a gitti, Tahran'a gitti ve mevkidaşı Cevat Zarif'le görüştü. Hasan Ruhani tarafından da kabul edilecek ikili bölgesel konular. Tabii bu son gelişmeler ve muhtemelen bu açıklamalarda gündeme gelecek. Şimdi hal böyleyken Türkiye'den da açıklamalar yok değil. İtalya ziyareti sırası, gerçi biraz geç kalıyor, hafta sonunda oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar vardı burada. Rusya ve İran'la ilgili bir şekilde YPG'ye yardım edilirse ne olur tarzında, Rusya'nın İran'ın dediğimiz türden bir hareket tarzı benimseyeceklerine ihtimal vermek istemiyorum demişti Cumhurbaşkanı. Yine daha çok Amerikalılara Membiç konusunda yüklenen mesajlar verdiği anlaşılıyor gazetelere, Türk gazetelere yaptığı açıklamada. Bir de Soçi'de en büyük açık nedir? En büyük açık acilciler grubu Miraç Ural'ın katılması, sahte isimle katılmış. Vladimir Putin'e de kendisi sorunca o da benim bundan haberim yok demiş. Yani çok ilgilendiğini herhalde beklememek lazım Rusya Devlet Başkanı'nın böyle bir şeyle. Öyle yanıt vermiş. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise biz çok iyi durumdayız vurgusu yapan mesajlar vermiş. Biraz eskilere gitmiş John Kerry, eski Dışişleri Bakanı Amerika'nın, Türkiye'nin IŞİD'den, terör örgütünden petrol aldığı suçlamalarını anımsatmışlar. Türk basınına verdiği şeyde, demeçte. O da delil istedim ben Kerry'den, CIA'de bize yazılı özür gönderdi demiş. 30 kilometrelik güvenli bölge hakkında da konuştuklarını bir şekilde belirtmiş ama önceliğimiz güvenin tesis edilmesi demiş. Rusya ilişkilerde sıkıntı yok diyor. Daha çok Amerika ile YPG meselesinde Türk hükümetinin Amerika'yı istediği noktaya getirme arzusu olduğu çok net olarak anlaşılıyor. Onu da belirtmiş olalım. Evet, bu arada daha başka bir bağlamda ama İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ekonomi, İran'ın iç politikası ile ilgili de mesajlar verdi basın toplantısında. En dikkat çekici yanı devrim muhafızları ki Batı'nın daha çok hedefinde ve İran ordusunun elindeki enerji ve ticari varlıkların elden çıkartılması gerektiği yolunda mesajları. Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu değil, tüm hükümet sektörleri, bankalar dahil ticari holdingleri elden çıkarmalı. Ülke ekonomisini kurtarmanın tek yolu bu. Hükümet görevlileri, STK'lar, silahlı kuvvetler ve diğerleri de ticari işlerini elden çıkarmalı. Tam bir neoliberal çerçeve sunmuş Hasan Ruhani İran için. Irak'tan Amerika'nın asker çektiği yolunda haberler gelmişti ama Pentagon sözcüsü sayılara odaklanmayın, buradaki varlıklar asıl önemlidir. Biraz böyle Irak hükümetiyle koordinasyon halinde IŞİD sonrasına yeni formülasyon yapıyoruz mesajları taşıyor, kuvvet değişimi yapıyoruz deniliyor. Bunun bir sebebi de tabii İran'dan gelen Amerikalılar buradaki IŞİD'lileri alıp, bu arada bazıları hakikaten buharlaştı. Hem Suriye sınırında, Suriye-Irak sınırında, özellikle Deir ez-Zor cephesi ve Irak hattında Musul'dan sonra. Onların işte Amerika tarafından Afganistan'a taşındığı yolunda bir takım iddialar ortaya atıldı. Amerikalılar yalanladılar bunu, Afganistan'a kaydırma meselesini. Böyle bir takım Irak sahasında da yine kuvvet değişimi Amerika'nın dikkat çekiyor. Irak Başbakanı Amerika kısmen çekilecek. Oysa Şii milisler tamamen çekilin dediler. Bunu belirtmek lazım. Haçlı Şabi IŞİD'e karşı zafer ilan edildiği için artık Amerikan askerlerinin sayısı azalacak tabii buradan. Bir anlaşma sağlanmaya çalışılıyor ve Irak içerisindeki Amerikan karşıtı hisler de şahlanmış vaziyette tabii ki. Dolayısıyla da Şii milisler, Haçlı Şabi grupları ki seçimlerde de önemli rol oynamaları bekleniyor. Amerika'dan tamamen çekilin mesajları Amerika'ya veriyorlar. Irak ordusunun son olarak Kerkük'te petrol bölgeleri yakınlarında operasyon başlattığı yolunda haberler olduğunu aktaralım. Burada yeni bir takım gruplar, özellikle Kürt İslamcı grupları belirmiş idi. Onları hedef aldığı yolunda haberler var. Evet, Türkiye-Rusya arasında bir de S-400 meselesi var. Rusya'dan kararlılık açıklamaları devam ediyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kozin'in önemli açıklamaları var. Türkiye ile sadece S-400, tabii sözleşme yapıldı, onlar halledildi ama bir yandan da teknolojik işbirliği ihtimalini ele aldıkları vurgusunu taşıyan Kommersant'a açıklaması var. belgeleri imzaladık. Teknolojik işbirliğine de bakıyoruz diyor uzun mülakatında. Burada tabii dikkat çekici mesajlar arasında bir çeşit Türkiye-NATO ilişkilerinde bir çeşit kopuş sağlayarak çatlak tabii ki NATO Rusya'yı tehdit eden bir unsur olarak görülüyor. Böyle mesajları olması da Kojin'in hakikaten dikkat çekici. Evet, Orta Doğu'dan bir iki başlık daha söyleyeyim. Petrol zengini Birleşik Arap Emirlikleri ilk kez Amerika'dan petrol ithal etmiş. Enteresan, birkaç sene önce olsa akla gelmeyecek bir adım diye nitelenmiş uzmanlar tarafından. Rusya geçen Aralık'taki haberlerde vardı. Suudi Arabistan'ı petrol üretiminde geride bırakmıştı sonbahar aylarında. Onu biliyoruz biz. Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgede Mısır'ın egemenliğine tacizde bulamaması için uyarmış. Ahmet Ebu Zeyd Dışişleri Sözcüsü. Tabii Mısır ve Kıbrıs arasında bir takım anlaşmalar yapılmıştı uluslararası hukuk uyarınca. Kimse bunu tartışmaya açamaz demiş. Zira anlaşma uluslararası hukuk normlarına uygun ve BM'ye teslim edildi. Taciz girişimlerini önleyeceğiz demiş. Çavuşoğlu Yunan medyasında konuşmuştu. Bu anlaşmanın uluslararası hukuka göre bir geçerli bulunmadığını söylemişti. Suudi Arabistan'dan da tarihi bir adım var. Hava sahasını İsrail'e uçuşlara açtı Suudi Arabistan. Suudi Krallığı bu bir ilk teşkil ediyor. Suudi Krallığı Hindistan Hava Yolları'nın, Air India'nın İsrail'e doğrudan uçuşların hava sahasından geçmesine izin vermiş durumda. İsrail'le ilişkilerde yakınlaşma son dönemde dikkat çekiyordu. Bölgesel jeostratejik değişimlere işaret eden bir vakaydı bu. Evet, Amerika-Rusya yaptırımlar meselesinde de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ribakov'un açıklaması var. Kremlin listesi yayınlamıştı Amerikalılar, Hazine Bakanlığı ve yaptırım uygulanabilecek 114 Rus politikacı ve 96 iş adamının bulunduğu bir listeydi ve içinde Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bile vardı. Gerçi dondurulduğu söyleniyor, böyle yorumlar da var ama Ribakov şimdi demiş ki bizim de karşı önlemlerimiz var. Sakin, soğukkanlı karşılamış durumdalar. Mevcut durumda Moskova'ya zarar verecek bir adım atmayacaklarını belirtmiş İzvestiya'ya kendisi. Evet. Ve Amerika'da geçici bütçede son iki gün yine Amerikan hükümeti kepenk kapatabilir. Donald Trump göçmenlik sistemini değiştirmeye çalışıyor. Bir türlü uzlaşma tam olarak sağlanamadığı için de yine bir kriz hali var. Trump bu arada Ohio eyaletinde seçmenleriyle buluşmuş. Orada Amerikan Kongresi'ndeki konuşmasını geçenlerde yaptığı ulusa hitap diyelim, yıllık ulusun durumu, birliğin durumu konuşmasını alkışlamayan demokratların sergilediği tutumu şikayet etmiş. Amerikan karşıtlığı ve vatan hainliğiyle suçlamış. Hakikaten dünya başka bir yere gidiyor. Amerika'da normalde olacak işler değildi ama tabii bu şeylere varmış durumda. Evet, Amerika'nın Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın yeniden tutuklanmasından son derece rahatsızlık duyduğunu belirtip OHAL'e son verilmesi çağrısı yaptığını belirtelim. Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert 1 Şubat'ta tekrar tutuklanmıştır, son derece rahatsız diye mesaj vermiş vaziyette. Almanya'da koalisyon anlaşması nihayet yapıldı. 24 Eylül'deki seçimlerden bu yana 135 gün geçmişti. 136. gün bugün. Anlaşma geldi. Birlik Partileri, Hristiyan Demokrat ve SPD, Sosyal Demokrat Parti. 3 önemli bakanlığı Sosyal Demokratlar aldı. Dışişleri, Maliye ve Çalışma Bakanlıkları. İçişleri, Savunma ve Ekonomi ise Birlik Partilerinde Angela Merkel yeniden başbakan tabii ki. Daha tabii bir süreç var, yaklaşık 3 hafta sürecek bir süreçten bahsediliyor. Oylatacaklar protokolü, koalisyon protokolünde de yine Türkiye var. AB üyelik süreci dondurulsun önerisi yer alıyor taslağında, Türkiye şartları yerine getirinceye kadar deniliyor. vize ve gümrük birliği zaten mümkün değil diye de belirtmişler orada, ama bu konuda tartışmalar çok tabii. Hollanda ile en son büyükelçiyi geri çekme krizi yaşadı Türkiye, biliyoruz. Şimdi 26 Mart'ta Varna'da Bulgaristan dönem başkanı, Avrupa Birliği'nin zirve olacak, Türkiye Avrupa Birliği zirvesi olacak. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı dönem başkanı olarak Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecekler. Öncesinde tabii bu Türkiye ile ilgili meselelerde ısınmış vaziyette AB Bakanı Ömer Çelik, 72 kriteri yerine getirdik, bize vize serbestisi tanımanız lazım diyor, ama en başta terörle mücadele mevzuatında bir uyumsuzluk var. En az 7 maddeydi en son yerine gelmesi gereken, ki bunların çoğu şimdi tabii terör suçu fikir suçuyla eşdeş tutulamıyor Avrupa Birliği'nde. Türkiye'nin en son darbe girişimi sonrası bu yöne saptığından şikayetçi. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, iç güvenlik gerekçesiyle toplanma özgürlüğüne dair kısıtlamalar, hepsi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarında gerileme diye nitelendiriliyor. O yüzden Avrupa tarafı böyle görüş açıklıyor. Türkiye ise koşulları yerine getirdiğini savunuyor böyle bir durumda. Evet, Sırbistan ve Karadağ 2025'ten önce AB üyesi olabilirlermiş. Batı Balkan ülkelerine yönelik komisyon stratejisi açıklandı. Reform çalışmalarına hız vermeleri isteniyor. İstikrar, reform, Rusya'nın etkisi tartışmaları yapıyorlar yine oralarda. Yunanistan'la Makedonya arasında hafta sonunda bir de isim krizi çıkmıştı. Bir miting düzenlendi. Bağımsız girişimciler düzenledi mitingi. 1 milyon diyor organizatörler, hatta fazlası diyor. Syriza hükümeti, kendini radikal sol olarak nitelendiren Syriza hükümeti ise 140-150 bin civarı diyor. Bilemiyoruz hangisi doğru, ama çok büyük 10 katlık bir farklılık var söylemde. Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti bitmek bilmeyen isim meselesi, adeta tabi tarihin Gaia kuyusu desek yeridir. Modern milliyetçilik, Makedonlar, Büyük İskender'e uzanan tartışmalar var. Siriza'nın Makedonya'ya taviz verdiği ve Slavca Makedonya ifadesini isminde kullanabileceği garantisi, anlaşması yaptığı iddiası üzerine ayaklandı Yunanistan'da kitleler. Büyük İskender'e uzanan Makedonya'nın bir coğrafi bölge olarak aslında Yunan'a ait olduğu, eski Yunan'a ait olduğu kültürüyle, mirasıyla iddiası var. Makedonlar da kendilerine ait olarak görüyorlar. Böyle bir kapışma yaşanıyor hakikaten. Syriza'da bir sol parti olarak burada nerede duruyor tartışmaları var. Son olarak Asya'dan, Tacikistan yönetimi ülkedeki 4000 camiden 1938'inin izin belgeleri olmadığı için kapatmış. Sahte pasaportlu bir takım IŞİD militanlarının cami açtıklarını söylüyorlar ve 35 imam da yine görevden uzaklaştırılmış. Asya Pasifik'te Kuzey Kore, o güne olimpiyat oyunları başlıyor. Bu bir barış vesilesine dönüşmüştü. Güneye gidenler var, güzeller ordusu var, pompon kızlar kuzeyden. Yeni bir barış fırsatı derken Asya turuna çıkan bir Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence de var tabii ki. 6 gün süren bir tura gidiyor. Öncesinde bir şekilde Kuzey Kore heyeti gidecek Güney Kore'ye olimpiyatlar vesilesiyle. Onlarla temas kurabileceğini söyledi. Bir açık kapı bıraktı, ama şimdi en sert yaptırımlar geliyor diye de müjdeler veriyor bu tırnak içinde barış diplomasisine dair. Bakalım kış olimpiyatları neyi değiştirecek? Korelerin yeniden birleşmesi ve barış umudu açısından bunu da göreceğiz. Son olarak yaşam haberi vermek istiyorum size. Dün muhtemelen sosyal medyadan pek çoğunuz izlemişsinizdir. SpaceX, Amerika merkezi uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk, onun girişimiyle dünyanın en güçlü roketi Florida eyaletindeki Kennedy uzay üssünden fırlatıldı. Ve Ay'a giden ilk insanlı uçuştan bu yana ilk kez bu büyüklükte ve güçte bir roket fırlatılmış oldu. Canlı yayınlandı bu. Üstelik bir de Elon Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşıdı. Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna da astronot giysileri giyen cansız bir mankeni oturttular. böyle bir uzayvari geliş, uzayla ilgili de insanlığın uzaylık macerası, uzay macerası ile ilgili de gelişmeler var. Efendim biraz ara verelim. Johnny Cash'ten I Walk the Line'ı dinleyelim. Az sonra İbrahim Varlığı ile birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine. I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine. I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar arkadaşımız İbrahim Varlı var. Hoş geldin yayınımıza İbrahim.
Hoş bulduk.
Şimdi Almanya'da biz Avrupa solunu konuşuruz dedik seninle, sözleştik. Fakat Almanya'da da hükümet kuruluyor. Anlaşılan o ki önce o sıcak gündemden o yüzden girmek istiyorum. Kaç gün oldu? 136 gün değil mi? 136 gündür Almanya'da hükümet yoktu ve sosyal demokratlar...
25 Eylül'den 24 Eylül.
Evet, sosyal demokratlar yine Hristiyan Demokrat partilerle anlaştılar. Şimdi içeriden de bir takım kırılmalar, çok tartışmalar vardı. Hem Türkiye başlığında hem de solculuk adına da tartışmalar vardı öncelikle. Bu yeni hükümetin bu şekilde yeniden büyük koalisyonun daha doğrusu kurulmasını neye yormak lazım? Almanya sosyal demokrasisi diye ifade
Şimdi biz programın duyurusunda da solu konuşacağız dedik ama hani Almanya daha sıcak olduğu için Almanya'daki büyük koalisyonu konuşacağız ama esasında onu da sol bağlamına alabiliriz. Çünkü koalisyon, yani büyük koalisyonun diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti. Yani onu da bir şekilde esnetip sol argümanı, sol şeye koyabiliriz. O eksene koyabiliriz. Evet. Hani bunu da koyarsak çok da programın dışına çıkmamış oluruz. Hatta sıcak bir konu olması itibariyle daha aktüel oldu. Şimdi bu koalisyon için Alman sermayesi, Alman finans çevreleri çok bastırıyorlardı. Çünkü özellikle bu kapitalizmin yapısal krizi, yani 2008-2009'dan bu yana süren krizden Almanya minimum hasarla çıkan bir ülkeydi. Hatta daha doğrusu bu krizi fırsata çevirip kar eden, büyüyen tek ülkeydi belki de yeryüzünde. Çok ciddi bir, yani bütün ABD'sinden Japonya'sına kadar bütün ülkeler bundan etkilenmişti. Şimdi Almanya'daki finans çevreleri bu istikrarlı durumun devam etmesi için büyük koalisyonun, yani Hristiyan Demokrat Partilerle Sosyal Demokrat Parti arasındaki koalisyonun devam etmesini istedi. Yani bunun için de çok bastırdılar. Yani Alman sanayicileri, yani Almanya'nın tüccarı olarak adlandırılabilecek iş adamları, iş insanları örgütü dahi devreye girdiler, görüşlerini belirttiler. Bunlar açık yapılan çağrılardı. Bir de tabii kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler, bir basınç vardı. Bu vesileyle o yüzden biraz uzadı. Aslında Sosyal Demokrat Parti çok fazla, yani Martin Schulz'un, ki geçen sene iş başına gelmiş, yani partinin başına getirilmişti Avrupa Komisyonu'ndan, yani Brüksel'den çekilip alınmıştı. Getirip partinin başına kondu. Çünkü SPD çok ciddi anlamda bir oy kaybı yaşıyordu. Her neyse işte Martin Schulz'u kendisi dahi, yani partinin SPD'nin içerisindeki büyük kanat ciddi anlamda sol kanat başta olmak üzere karşılardı. Yani biz bu koalisyon hükümeti bize
çünkü
yaramıyor.
Merkel'e yarıyor. Evet, ekmeğini çünkü biraz Hristiyan Demokrat Birlik Partileri yiyor değil
tamamını,
mi? Kendilerini.
Tamamını yiyor. Buna rağmen hani SPD, Sosyal Demokrat'ta oy kaybediyorlar sürekli. Her girdikleri seçimde oy kaybederek çıkıyorlar. Ve artı yazılı yapılan bütün başarılarda, yani hepimiz, daha doğrusu herkes Merkel'in hanesine yazıyor. Yani kimse, ya SPD'nin, Sosyal Demokratlar aslında, ya bunlar da koalisyonun bir parçası, bunlar da iyi şeyler yapıyor. Yani o Merkel'in tırnak içerisinde söylemek gerekirse yaptığı iyi işlerin arkasında bunlar da var. Kardeşim kimse demiyor, herkes çünkü görünen figür Merkel. Artı baskın güç Merkel, aynı zamanda koalisyon ve Almanya içerisindeki etkili güç de Merkel'in Hristiyan Demokrat Partisi olduğu için bütün iyiler, bütün artılar Merkel'e yazılıyor. Bu nedenle SPD, yani bu çok bir esabesi okunmuyor. Bu da hem SPD'nin tabanında hem Almanya'nın genel bir sol kamuoyunda ciddi bir sıkıntıya yol açıyordu. Ciddi bir şekilde eleştiriliyordu. Ya biz muhalefette duralım. Şimdi ya biraz şey gibi oluyor. Yani hem eleştiriyorsunuz Merkel'i bir takım politikalar ama aynı zamanda ana muhalefet partisi konumundasınız. Bir taraftan eleştiriyorsunuz ama bir taraftan da o politikalara imza atıyorsunuz. Çok acayip bir durum söz konusuydu. Ya biraz da bizim CHP'nin tavrına benziyor. Yani hem AKP iktidarının bütün dış politikalarını bir şekilde, yani Fırat Kalkanı'ndan Afrin operasyonuna kadar bütün bu operasyonlarını destekleyip bütün tezkerelere oy verip sonrasında da ya AKP'nin dış politikası yanlış, işte Orta Doğu politikası yanlış demeye benziyor. Yanlışsa oy vermeyin, onaylamayın. Yanlışı iki kez onaylamış oluyorsunuz. Evet. Bütün tezkereler geçiriliyor. Bütün Suriye içine yönelik herhangi bir gerekçeyle, her ne olursa olsun yapılan operasyonlar, harekatlar destekliyorsunuz. Diğer taraftan da eleştiriyorsunuz. Tabi bu tutarsız görülüyor Alman.
Bütün solda galiba böyle bir, Avrupa'da da solda böyle bir sıkıntılı durum var baktığımız zaman. Tabii Almanya öncü bir ülke olduğu için ama bir çöküş hali de söz konusu genel anlamda, değil mi?
Ya çöküş, evet çöküş olarak. Hani
ya da teslimiyet olarak mı söylemek lazım?
Teslimiyet,
nasıl söylemek lazım?
Kabullenmişlik, bir kuyrukluluk da diyebiliriz. Ne bileyim, bir angaje olma durumu söz konusu. Ya çünkü esasında hani bu Sosyal Demokrat Partiler çeşitli, yani o sol tanması tartışılabilir tabii ama hani konuşulabilir, tartışılabilir. Hı-hı. Yani Danimarka'dan İsveç'te, yani birçok Kuzey Avrupa ülkelerinde de bir şekilde ya iktidarlar ya koalisyon ortağılar, yani bir şekilde böyle irli ufaklı varlar. Ama bütün her yerde de bu ana akım dediğimiz bu merkez politikaların sürdürdükleri için, onların peşinden gittikleri için koalisyon orta olduğu ülkelerde de ciddi eleştiriyorlar. Yani bunun sonları kendi bağımsız politikası, kendi lafının, kendi sözünün olması lazım. Ya bir iktidarlar, yani bulundukları ülkelerde iktidarların ya da onların hani müesses nizamın dış politikasını destekliyorlar. İkincisi bir de ülke içerisinde de neoliberal politikalar destek veriyorlar.
Evet. Peki yani bu bağlamda bir... Almanya'daki bu sosyal demokratların koalisyona bu şekilde, dışişleri onlarda Maliye evet. Onlar da, çalışma onlar da. Martin Schulz Dışişleri Bakanı oldu yeniden yine. Evet. Türkiye bağlamında ne işe yarayacak? Koalisyon anlaşması taslağına bakıyoruz. Türkiye'nin üyeliğinin alenen dondurulması. Gerçi dondu da zaten ama hani bırakınız bize serbestisi, gümrük birliği üyelik sürecinde donduralım diyor. Bastırabilecek mi bu konuda dışişlerini eline almış büyük koalisyonun SPD'sini? Yani sosyal demokrat, Alman sosyal demokrasisi genel olarak hep Türkiye'yi desteklediği için bu süreçte bundan sonrası evet. için ne beklemek gerekir?
Şimdi şöyle, şimdi ben o 167 sayfalık koalisyon anlaşmasına dün akşam işte hızlıca bir göz gezdirme imkanım oldu. Ama medya zaten bunu paylaştılar. Ya orada bütün yapılacaklar, şimdi Almanya'da böyle yani her şey en ince detayına kadar belirleniyor koalisyon anlaşmaları. Yani bizim gibi işte Bahçeli ile Erdoğan'ın işte yarım saatlik görüşmesi sonrasında bir ittifak oluşturulmuyor. Bir anlaşmalar evet. koalisyonla kurulmuyor. Çok ince detayına kadar belirlenmiş. Yani Afganistan'daki askerlerin geri çekilmesinden tutun da Almanya'nın Latin Amerika'ya, Afrika'ya olan açılımlarına kadar. Yani biz hani sonrasına çağırıp işte ben çağırdım Ahmet'i, Mehmet'i, Hans'ı, işte şunu bu ihale bedelini şu kadar arttıralım gibi bir talep çok olmuyor. Almanlar düzenli, disiplinli evet. bir ülke, bir zihniyete sahip. Şimdi sosyal demokratlar bugüne kadar aslında hep Türkiye'nin AB üyeliğini destekledi. Yani Almanya'nın göreceğini, Almanya içerisindeki diğer siyasetlere oranla onlara karşılaştığında, ama son birkaç yıldır Alman ya da Dışişleri Bakanlığı bu büyük koalisyonda sosyal demokratlar da olduğu için Türkiye'nin AB konusunda ya yine aslında esas atacaklar, ama bu Türkiye'de artan bu antidemokratik uygulamalar, artan baskıcı politika nedeniyle Türkiye'nin bu AB üyeliğinin bir şekilde dondurulmasını istiyorlardı. Hani eskisi, eski heyecanlar yok, eskisi gibi savunmuyorlar. Hatta Türkiye'nin AB üyeliğinin askıya alınmasını şu anda savunan SPD'nin kendisi. Ciddi anlamda da bu anlamda Merkelgillerden, yani Hristiyan Demokrat Partilerden, partiler diyoruz çünkü sen de çok iyi biliyorsun orada iki parti
evet,
var.
Bavyera'da. Parti. Evet.
Evet, Bavyera'da ayrı. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi, Hristiyan Demokratlar, Merkel'inki. Onlardan aslında bu söylemi bir şekilde sosyal demokratlar almış. Hani kendileri savunuyorlar. Bu nedenle özellikle bu son birkaç yılda artan bu Türkiye'deki baskıcı politikalar çok ciddi anlamda eleştirildi ve bunun bir karşılığının, bedelinin daha doğrusu olmasını istiyorlar. Bunlar sürdüğü müddetçe Türkiye'nin şeyinin üyeliğinin işte o müzakere sürecinde askıya alınmasını istiyorlar.
Evet ama İbrahim bir şey de değiştirmiyor. Avrupalıların bu konudaki eleştirileri, tabii Türkiye'de bir darbe girişimi olması evet. onların da eleştirilerine set çekmiş vaziyette. Evet. Genel olarak ekonomik ortaklık işliyorsa çok da umurlarında değilmiş gibi Türkiye'deki demokrasi süreci. Solun evet. tavrının biraz daha farklı olması belki beklenebilirken bu noktada da kendi içlerinde ne tartıştıklarını anlamak kolay değil açıkçası. Neye varmak istediklerini anlamak kolay değil. Bu açıdan baktığımız zaman yani içerideki eleştiriler şimdi kalkıp yani Türkiye politikalarını Almanya belirleyemez sonuç itibariyle başka bir ülkenin evet. işlerine müdahale etmek manasına evet. gelecek gelişmeler de var. Bu açıdan baktığımız zaman zaten ne yapabilirler ki nihayetinde? Yani sol bu neoliberal sisteme eklemlenerek durduğu zeminde farklı ne üretebilir zaten değil mi?
Evet ya bu tartışma aslında Almanya'nın içerisinde de var. Genel bir Avrupa artı dünya solunda evet. da var. Yani bu neoliberal politikalara eklemlenmek, mevcut statikoloji politikaları sürdürmek, yani farklı bir söz söylememek ciddi bir eksik olarak görülüyor. Ciddi bir sorgulama nedeni de. Yani SPD'nin içerisinde şimdi mesela ben işte sabahtan beri de Alman medyasını, işte partileri falan onların hesaplarında sitelerine bakıyorum. Ciddi anlamda bir kendi aralarında da hani bu koalisyon, büyük koalisyonun işte artık ilan edildi bir anlamda resmen. Hani resmen ilan edilmese de fiilen evet. artık geçti, kabul oldu. Bu saatten sonra bundan geri dönüş yok. Ciddi bir şekilde eleştiriliyor. Yani esasen senin bu sorduğun soruyu, o açtığın o cümleleri bu Almanları kendileri yani büyük çoğunluk işte bayağı bir kitle. Sadece sosyal demokratların sol kanadı değil, solun diğer bileşenleri de. Yeşillere kadar varan bir tartışma, bir sorgulama söz konusu. Esasında yani bütün her taraftan da şu soru soruyor. Yani solun kendi gündemi olmalı, solun kendi tahayyülü olmalı, solun kendi sözleri olmalı. Hani bu mevcut politikalar, yani bir tarafta dünya gittikçe kötüleşirken işte kapitalist, liberal düzen sarsılırken bizim bundan faydalanamıyor oluşumuz, bizim bir takım şeyleri yanlış veya eksik yaptığımızdandır diye ciddi anlamda bir sorgulama söz konusu. Çünkü
mesela D-Link'de bir bölünme tartışmaları var galiba, değil mi? Şimdi
evet.
Başka şeyler yani D-Link'e zaten SPD'nin içinden çıkmıştı. Dolayısıyla ne oluyor?
Bir kanadı oradan çıkmıştı, evet. Ya Oscar Lafontaine'in meşhurdur eski Almanya, işte bu Schröder'in döneminde Maliye Bakan, bayağı yıldızı parlayan bir aktör. Halen yani bayağı bir işte yaşına rağmen yerinde duramayan bir tip. Ya şimdi de işte o su, ya temel şu işte Eylül'deki seçimde sol partinin hani oylarının artırması bekleniyordu. En azından yani hatırı sayılır ülkede. Şimdi oyları sabit ya, neredeyse birebir bir önceki seçimle aynı kalınca ve işte bu kriz, buhran, bu Merkel'in işte bu artık daha fazla savaş bütçesine yatırım yapan politikalar vesaire çok ciddi eleştiriyordu Almanya'da. Artı işte Suriye krizi, IŞİD vesaire. Bu krizi niçin biz fırsata çevirmedik? Niçin biz değil de? Çünkü yoksulluk artıyor, gelir dağılımı bozuluyor, eşitsizlik artıyor, huzursuzluk var. Artı siyasi anlamda ciddi bir kırılmaları yaşanıyor. Biz bunun için buradan faydalanmıyoruz da aşırı sağcılar.
Evet, AfD faydalandı yani.
AfD niçin bundan faydalandı? İşte 3. partiye kadar oldu neredeyse. Ana muhalefet partisi olacaktı. Şimdi bütün tartışma esasından buradan kodlayalım. Yani biz bir takım şeyleri yeniden organize etmeliyiz. Bir takım söylemlerimizi değiştirmeliyiz. Daha işte ne bileyim sokağa toplumun dilini anlayacak, kavrayacak, toplumun endişelerini baz alacak politika üretmeliyiz. Biz de neredeyse artık yavaş yavaş sosyal demokratlaşıyoruz söylemi tartışmaya başlandı D-Link'in içerisinde. O tartışmalar sonrası bu Oscar Lafontaine yine işte biz böyle bu iş D-Link'e olmayacak. Burası işte bayağı bir tırnak içerisinde. Yani mutlu azınlık burayı ele geçirmiş durumda. Biz daha halkçı sol parti söylemi de, yani parti adı da muhtemelen eğer kurulursa şayet, çünkü onunla tartışmalar, ayrışmalar devam ediyor ama henüz bir sonuca ulaşmış değil. Halkçı sol parti kuralım diye bir öneri getirdi ve bunun üzerinde artık işte onun Lafontaine'in işte sevgilisi, ne bileyim partneri olan D-Link HS Grup Başkan Vekili Wagenknecht var. İşte birlikte hareket ediyorlar. Bu ikisi işte bu tartışmayı alevlendirmiş durumda. Ciddi bir bu bölünmeye gidecek mi gitmeyecek mi henüz bilmiyoruz ama ciddi anlamda en azından böyle bir adı konmuş durumda. Yani sıkıntılı aynı işte. Ne olur ekonomik politikalar, yoksulluk, istikrarsızlık eşitsizlik getirirken niçin biz değil de faşistler yükseliyor, onlar oylarını yükseltiyor. Demek ki biz toplumu anlayamıyoruz. Toplumun korkularını kendimize kanalize edemiyoruz. Parti içerisindeki dönüşümü sağlayamayınca da o zaman biz hadi biz başka bir parti kuracağız, başka bir oluşuma gideceğiz en azından. Klasik bizim bildiğimiz sol içi tartışmalar, sol içi kavgalar sürüyor.
Evet. Peki İbrahim, Almanya'da kaldık aslında, Yunanistan'ı da sormak istiyordum ama o kadar vaktimizi açtık ki hakikaten şey olacak, onu ayrı bir başlıkta konuşalım diyeceğim o zaman, bu kriz bitmez herhalde. Yunanistan'daki Syriza'da yani sürekli neoliberal politikaların temsilcisi haline geldi. İşte biz şey görüyoruz artık, bakanlığın önünde, çalışma bakanlığının önünde işçilerin dövüldüğü bir Syriza hükümeti de görmeye başladık. Onlar da Almanya ile hani Avrupa Birliği içerisinde düşünürsek tam zıttı diyelim. En zengin, en şey ülke ve en yoksullardan bir tanesi krizden çıkmış bir ülke olarak. Ama bir de Makedonya krizi patladı üstüne. Fakat vaktim hakikaten kalmadı. Almanya çok zamanımızı aldı. Daha geniş çerçeve çizmeye çalıştık elden geldiğince. Çok teşekkür ediyorum yorumların için.
Ben teşekkür ettim. Kolay gelsin.
Evet, Almanya'da koalisyon anlaşması bizim gündemi de biraz kaydırdı diyelim. Ama diğer şeyleri de konuşacağız, diğer başlıkları da bitecek gibi değil dünya işleri. Bryan Adams'dan I Still Miss You A Little Bit ile veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. You said you always keep me happy. Come on.
to be someone else there too. Well, I still miss you a little bit. Don't mind me, I get over it. Learn to live, live to love another day. I'll be my old self in a week or two. Until then I'll be sad and blue. Yes, I admit I still miss you a little bit. You said you'll always be my lover. You said you'd be with me till the end. You said we'd always be together. I wasn't counting on you sleeping with my friends. Well, I still miss you a little bit. Don't mind me, I get over it. Learn to live, live to love another day. I'll be my old self in a week or two. Until then I'll be sad and blue. Yes, I admit I still miss you a little bit.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.